Ayrım 3.
Sayfa 31. Başkalarının kendisini nasıl gördüğünü düşündü Edith. Çıplak omuzlarıyla kolları, fil dişi rengi pudrayla kaplıydı. Bu gece siyah smokinler arasında süt gibi beyaz duracaktı. Yumuşacıktı. Saçı iyi yapılmıştı doğrusu. Kızılımsı, gür saçları tepesinde toplanmış, bir yantinle yatıştırılmış, bastırılmış, küstah, kıpırtılı lülelerle yanlara düşürülmüştü. Dudakları koyu kırmızı bir çizgiyle belirlenmişti. Göz bebekleri incecik, kırılabilir bir mavidendi. Porselen gibiydiler. Eksiksiz, sonsuz incelikte bir güzelliği vardı. Karmaşık saçlarından iki küçük ayağına kadar düzgün bir çizgi boyunca akıyordu bu güzellik. Şimdiden kısık gülüşlerle, kahkahalarla, yumuşak ayak sesleriyle ve merdivenlerden boyuna inip çıkan çiftlerin gidiş gelişleriyle belirlenen bu geceki şenlikte neler konuşacağını düşündü. Yıllardır kullandığı dili kullanacaktı. Günübirlik deyişleri, gazete anlatımını ve üniversite argosunu doğal bir bütünde birleştiren o kaygısız, azıcık kışkırtıcı, oldukça duygusal konuşmasını sürdürecekti yani. Yanı başında basamaklara oturan bir kızın, "Sen daha yarısını bile bilmiyorsun şekerim," deyişini duyunca gülümsedi. Gülümserken öfkesi durulmuştu biraz. Gözlerini yumarak hoşnutluğunu belirten derin bir soluk aldı. Gövdesinin çizgisini hafifçe ortaya çıkaran ipek giysisine değene kadar kollarını yanlarına sarkıttı. Kendi yumuşaklığının böylesine farkına varmamıştı daha önce. Kollarının beyazlığından böylesine tat almamıştı. "Ne kadar güzel kokuyorum," dedi kendi kendine, sonra ekledi. "Aşk için yaratılmışım ben." Bu buluş hoşuna gitmişti. Aynı cümleyi bir daha kafasından geçirdi. Bugünlerde Gordon'la ilgili karma karışık düşler görüyordu. Onlar canlandı gözlerinin önünde. İki aydır bilinçaltına itilmiş olan Gordon'u görme tutkusunu su yüzüne çıkaran düş gücü gizlice bu baloyu hazırlamıştı sanki bu dakikayı. Kadife gibi bir güzelliği olduğu halde kafasını çalıştırmaktan hoşlanan kızlardandı Edith. Abini sosyalizme, barışseverliğe yönelten kavrayıştan, olgun ülkücülükten o da payını almıştı. Henry Bradin, iktisat öğretmenliği yaptığı Cornell'den ayrılmış, toplumdaki onulmaz yaralara en yeni ilaçları sağlık verebilmek için New York'taki radikal bir haftalık gazeteye yazmaya başlamıştı. Edith gözü daha aşağılarda olduğu için Gordon Street'i adam etmek istiyordu. Gordon'da ilk elde üstünde durulması gereken bir zayıflık vardı. Onun çaresizliğini koruyacaktı. Uzun süredir tanıdığı, uzun süredir kendisini seven birine gereksinim duyuyordu Edith. Yorgundu, evlenmek istiyordu. Tomarla mektuptan, 6-7 resimden, bir o kadar anıdan ve bunaltılardan sonra Gordon'u ilk gördüğü gün aralarındaki ilişkiye yeni bir yön vermeye karar vermişti. Bir şey söyleyecek, durumu değiştiriverecekti. Bu gece, bu gece onun gecesiydi. Bütün geceler onundu. Karşısında gereğinden çok eğilip bükülen ve resmi davranmaya çalışan incinmiş öğrenciyi yani kavalyesini görünce kendine geldi. Uzun boylu, şakacı, gözlüklü bir çocuktu Peter Himmel. Garip bir çekiciliği vardı. Edith birdenbire sevimsiz buldu onu. Belki de kendisini öpmeyi beceremediğinden. "Ey," diye söze başladı. "Hala kırgın mısın bana?" "Yok canım." Uzanıp kolunu tuttu. "Özür dilerim," dedi yumuşak bir sesle. "Neden terslendim bilmiyorum. Bu gece huysuzluğum üstümde nedense. Özür dilerim." "Zarar yok," diye mırıldandı çocuk. "Unut artık." Canı sıkılmıştı. Kız başarısızlığını yüzüne mi vurmak istiyordu acaba? "Yanılmışız," dedi Edith. Tatlı konuşmaya çalışarak, "ikimiz de unutalım bunu." Peter o anda nefret etti ondan. Piste doğru yürüdüler. Özel olarak tutturulmuş 12 kişilik orkestra müziğe ayak uydurarak sallanıyor, iç çekiyor, odadaki kalabalığa saksofonla "Ben yalnız kalsak neden gül gibi geçinip gideriz" bulmacasını açıklıyordu. Bıyıklı bir adam girdi aralarına. "Merhaba," dedi kızgın bir sesle. "Beni hatırlayamadın mı?"
"Adını unutmuşum," dedi Edith.
"Yoksa seni tanımaz mıyım?"
"Şeyde tanışmıştık." Sarışın bir gencin söze karışmasıyla adamcağızın sesi duyulmaz oldu. Edith kibarca "Teşekkürler, sonra uğra yine," diyordu ona. Sarışın çocuk el sıkışmakta direniyordu. Edith tanıdığı sayısız cimden biri olarak düşündü onu. Soyadlarını bilmezdi. Kendine özgü bir temposu olduğunu bile hatırlıyordu. Dansa başladıklarında yanılmadığını gördü. "Çok kalacak mısın?" diye kulağına fısıldadı genç adam. Edith başını arkaya atarak ona baktı. "Birkaç hafta." "Nerede kalıyorsun?"
"Biltmore'da. Arasana beni."
"Tabii," dedi genç. "Mutlaka arayacağım. Bir çay içeriz birlikte."
"İyi olur, ara."
Esmer bir adam söze karıştı. Son derece resmiydi.
"Beni hatırlamıyorsunuz değil mi?" dedi.
"Öyle mi dersiniz? Sizin adınız Harlan bir kere."
"Hayır, Barlow."
"Canım, hiç değilse iki heceli olduğunu hatırladım ya. Siz Howard Marshall'ın evindeki partide havai gitarı çalıp milleti kendinden geçirten oğlansınız."
"Tamam da havai gitarı çalan?"
Dişlek bir genç girdi araya. Edith viski kokusu duydu. Erkeklerin içki içmesinden hoşlanırdı. İçince daha neşeli, daha candan olurlar, daha güzel görürlerdi insanı. Konuşmak daha kolay olurdu o zaman.
"Adım Dean, Phil Dean," dedi çocuk neşeyle. "Beni hatırlamazsınız. Yalnız New Haven'ın son sınıftaki oda arkadaşımla birlikte gelmiştiniz. Gordon Street'te."
Edith çabucak başını kaldırdı. "Evet, iki kere geldik."
"Gordon'u gördünüz mü, değil mi?"
Dean kayıtsızca, "Bu gece o da burada. Biraz önce karşılaştık."
Edith irkildi. Oysa onun burada olacağını kestirmişti.
"Yo, görmedim." Kızıl saçlı, şişman bir adam karıştı lafa.
"Merhaba Edith."
"Oo, merhaba."
Edith kaydı, sendeledi hafifçe.
"Özür dilerim tatlım," diye mırıldandı.
Gordon oradaydı işte. Solgundu, bitkindi. Kapıya yaslanmış, sigara içiyor, dans edenlere bakıyordu. Edith onun yüzünün incelmiş olduğunu gördü. Sigarayı dudaklarına götüren eli titriyordu. Ona iyice yaklaşmışlardı şimdi. "İlgisiz bir takım herifler çağırırlar," diyordu kısa boylu kavalyesi. Edith onun omuzunun üstünden seslendi. Yüreği hızlı hızlı atıyordu. Gordon koyu gözlerini ona dikmişti. O yana doğru bir adım attı. Kavalyesi döndürdü Edith'i, sonra ince bir sesle ama çok geçmeden "Fazlalıklar kendiliklerinden dökülürler birer birer" diye devam etti. Edith tatlı bir ses duydu arkasından. "İzin verir misiniz?" Ansızın Gordon'un kollarındaydı. Gordon'un kolu beline dolanmıştı. Ara sıra kendine doğru çekiyordu. Edith onun parmakları açılmış avucunu sırtında duydu. Dantel mendili tutan eli öbür avucundaydı sımsıkı.
"Gordon, sen ha?" dedi soluk soluğa.
"Merhaba Edith." Yine kaydı, kendisini toparlamak isterken sendeledi. Yüzü Gordon'un smokinine değdi. Seviyordu onu kuşkusuz. Yine de bir anlık sessizlikten sonra tedirginlik çöktü üstüne. Evet, bir tuhaflık vardı. Tuhaflığın ne olduğunu anlayınca içi ezildi, yüreği sıkıştı. Gordon acınacak durumdaydı. Sarhoştu biraz, bitkindi. "Aa!" diye haykırdı elinde olmadan. Gordon ona baktı, gözleri kıpkırmızıydı. Hafifçe kaymıştı. "Gordon," dedi usulca, "gel oturalım, oturmak istiyorum." Pistin ortasındaydılar. Edith iki adamın kendisine doğru geldiğini görünce durakladı. Gordon'un güçsüz elini yakaladığı gibi kalabalığın içinde sürüklemeye başladı onu. Dudakları kenetli, yüzü allığının altında biraz solgundu. Gözlerinde yaşlar titreşiyordu. Yumuşak halıyla kaplı basamakların tepesinde bir yer buldular. Gordon yığılırcasına oturdu yanına. "Ya," dedi Edith kaçamak bakışlarla süzerek, Seni gördüğüme gerçekten sevindim Edith. Edith karşılık vermeden onun yüzüne baktı. Bu yüz üstünde büyük bir etki yaratmıştı. Bunca yıldır alkolizmin çeşitli dönemlerini yaşayan adamlara rastlamıştı. Amcalardan taksi şoförlerine kadar her sınıftan alkolik görmüştü. Bazen gülüp geçmişti, bazen de tiksinmişti onlardan. Ama şimdi daha önce bilmediği bir duygu kaplamıştı yüreğini, bir çeşit korku. Gordon dedi ağlamaklı, suçlayan bir sesle, ne olmuş sana böyle? Gordon başını öne eğdi. Çok sıkıntı çektim Edith. Ne sıkıntısı? Türlü türlü sıkıntılar. Bizimkilere sakın söyleme Edith. Ama mahvoldum ben. Tam bir çıkmaz içindeyim. Alt dudağı sarkmıştı. Onu görmüyordu sanki. Şey yani dedi Edith kararsızca. Bana açılamaz mısın Gordon? Bilirsin öteden beri yakınlık duyarım sana. Dudağını ısırdı. Daha anlamlı bir şey söylemek istemişti ama söyleyememişti nedense. Gordon başını salladı, sersem sersem. Sana açılamam, iyi aile kızısın sen. İyi aile kızlarına anlatamam başımdan geçenleri. Kes diye haykırdı Edith. Kimse kimseye iyi aile kızı diyemez. Öyle aşağılarcasına. Düpedüz ayıp senin yaptığın. Çok içmişsin Gordon. İyi ki söyledin. Başını öne eğdi. Teşekkürler. Neden içiyorsun bu kadar? Çok mutsuzum da ondan. İçince mutsuzluğun azalacak mı sanıyorsun? Nedir senin derdin? Beni adam mı edeceksin aklınca? Sana yardım etmek istiyorum Gordon. Anlatamaz mısın? Tam bir çıkmazdayım diyorum sana. Akıllı bir kızsan beni tanımazlıktan gelirsin. Ama neden? Özür dilerim, keyfini kaçırdım, haksızlık ettim. Sen temiz bir kadınsın. Dur, dans edecek birini bulayım sana. Yalpalayarak ayağa kalktı. Edith uzanarak elinden çekti, yanına oturttu onu. Bana bak Gordon, saçmalıyorsun, kırıyorsun beni. Deli gibi bir halim var. Doğru, oynattım galiba, bir tuhafım. Edith, içimden bir şeyler kopmuş gibi. Her neyse. Ne olur söyle. Söyleyeceğim bu işte. Hep bir tuhaftım. Öbür çocuklara benzemezdim. Üniversitedeyken bunun önemi yoktu ama şimdi her şey değişti. 4 aydır bir şeyler çıt gibi kopup duruyor içimde. Bir iki tane daha kopacak olsa tamam. Gün geçtikçe oynattığımı anlıyorum. Gözlerini ona dikerek gülmeye başladı. Edith irkildi. Neyin var senin? Çıldırmak üzereyim dedim ya. Burası bir düş gibi geliyor bana. Şu Delmonico. Bu konuşma sırasında onun ne kadar değişmiş olduğunu fark etti Edith. Belki rahatlığından, neşesinden, kaygısızlığından iz kalmamıştı. Büyük bir uyuşukluk, bir yılgınlık çökmüştü üstüne. Edith önce bir tiksinti duydu, sonra beklenmedik bir tedirginlik. Gordon'un sesi büyük bir boşluktan geliyordu sanki. Edith diyordu, ben kendimi akıllı, yetenekli, sanatçı bir adam bilirdim. Şimdi bir hiç olduğumu anladım. Çizemiyorum artık. Sana bunu neden söylüyorum bilmem. Kız düşünmeden başını salladı. Çizemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Dilenciden farkım kalmadı. Acı acı güldü yüksek sesle. Arkadaşlarımın başına bela oldum. Başarısızlığa uğradım. Tükendim diyorum sana. Edith'in hoşnutsuzluğu artıyordu. Bir an önce kalkmaya can atarak başını salladı. Ansızın Gordon'un gözleri yaşlarla doldu. Edith dedi bütün gücünü toplayarak, benimle ilgilenen biri olması benim için ne demek bilemezsin. Uzanıp elini tuttu kız, farkında olmadan çekti elini. Çok iyisin diye tekrarladı. Ya dedi Edith onun gözlerinin içine bakarak, eski arkadaşları görmek herkesi sevindirir. Seni bu durumda gördüğüme gerçekten üzgünüm Gordon. Birbirlerine bakarlarken kısa bir sessizlik oldu. Gordon'un gözlerindeki canlılık silindi. Edith kalktı, onu gözlemleyerek durdu bir süre. Yüzü bomboştu. Dans edelim mi dedi soğuk bir sesle. Aşk çok çabuk kırılabilen bir şey diye düşünüyordu. Ama parçalarını kurtarabiliyoruz belki. Dudaklarda kalıp söylenmek istenen şeyleri. Yeni aşk sözcükleri, yeni öğrenilen incelikler öbür sevgiliye saklanıyor. Güzel Edith'in kavalyesi Peter Himmel azarlanmaya hiç alışmamıştı. Azarlanınca da incinmiş, utanmış, kendine olan saygısını yitirmişti. İki aydır Edith Bradin'le özel bir yakınlıkları vardı. Özel yakınlıkların tek açıklanabilir yanı duygusal ilişkileri hazırlamalarıydı. Bunu bildiği için kendine güvenmişti. Neden iş öpüşmeye gelince böyle yan çizivermişti Edith? Bir türlü anlayamıyordu. Bıyıklı adam gelince onları baş başa bırakıp hole doğru yürümüş, o anda aklına gelen bir cümleyi birkaç kere tekrarlamıştı kendi kendine. Aşağı yukarı şöyleydi bu cümle. Bir kız bir erkeği yoluna koyduktan sonra yarı yolda bırakırsa, ki Edith böyle yaptı, ben başımın çaresine bakmak için çekip gittiğimde sızlanmaya hakkı yoktur. Şölen odasını geçerek bitişikteki küçük odaya yürüdü. Daha önceden gözüne kestirmişti orayı. Odada boşalmış içki şişeleriyle o içkilerden yapılmış kaseler dolusu punç duruyordu. Şişelerin durduğu masanın hemen yanındaki iskemleye çöktü. İkinci bardağı da dipledikten sonra bunalımlar, tiksintiler, zamanın tek düzeliği, olayların sıkıcılığı, hepsi pırıltılı örümcek ağlarıyla kaplı bir perdenin arkasına gömülüverdi. Her şeyde bir uzlaşma göze çarpıyordu. Olaylar raflarına çekildiler usulca. Günün kaygıları düzenle sıraya girdiler ve salıverildiklerini duyunca yürüyüşe geçerek uzaklaştılar. Kaygıların yok oluşuyla yoğun, parlak simgeler gelip çattı. Hoppa, önemsiz, üstünde durulmaya değmez bir kız oldu Edith. Zavallı bir yaratık. Peter'in çevresinde oluşan yüzeysel dünyada kurduğu düşün bir parçası gibi yer alıyordu o. Kendi de bir yere kadar simgeleşiyor, Avrupalı bir ayyaş, büyük düşler kuran bir zevk düşkünü olup çıkıyordu. Sonraları üçüncü bardağı yudumlarken bu simgesellik azaldı. Düş gücü ılık parıltılara bırakıverdi kendini. O zaman Peter ılık suda sırt üstü yüzer gibi oldu. Yandaki yeşil çuha kaplı kapının azıcık aralandığını, bir çift gözün aralıktan merakla kendisini izlediğini gördü. "Hım," diye mırıldandı serin kanlılıkla. Yeşil kapı kapandı, sonra aralandı yine, bir parmak kadar. "C," dedi Peter. Kapı durdu, sonra Peter kesik kesik fısıltılar duydu arkadan. "Bir oğlan, peki ne yapıyor?" "Oturmuş, öylece bakıyor." "Yaylansa iyi olur. Bir küçük şişe daha yürütmek zorundayız." Sözcükler bilincine usulca süzüle dursun, Peter konuşulanlara kulak verdi. Bu ne olağanüstü bir olay böyle diye düşündü. Heyecanlanmıştı, neşeliydi. Bir esrar perdesi vardı işin içinde. Duygularını belli etmemeye çalışarak gelişi güzel dolaştı masanın çevresinde. Sonra ansızın yeşil kapıya doğru yürüdü. Bir çekişte açtı. Er Rose odanın ortasına yuvarlandı. Peter eğildi. "Nasılsınız efendim?" dedi. Er Rose, gerektiğinde dövüşebilmek, kaçabilmek ya da uzlaşabilmek amacıyla bir ayağını hafifçe öne uzattı. "Nasılsınız efendim?" diye tekrarladı Peter kibarca. "İyiyim. Size bir içki ısmarlayabilir miyim acaba?" Rose kuşkulu gözlerle süzdü onu. "Herif alay mı ediyordu ne?" "Olur," dedi sonunda. Peter bir iskemle gösterdi. "Buyurun oturun. Yanımda bir arkadaş var," dedi Rose. "Nah, orada." Yeşil kapıyı gösterdi parmağıyla. "Rica ederim, onlar da buyursunlar." Peter kalktı, kapıyı açtı. Erkeği buyur etti içeri. Kay ürkekti, kararsızdı, suçluluk akıyordu üstünden. İskemle ayarlandı. Birlikte punç kasesinin çevresine sıralandılar. Peter onlara birer sigara sundu tabakasını açıp. Birer de tepeleme dolu bardak içki. Çekinerek aldılar. "Şimdi," dedi Peter, "şimdi baylar, bana lütfen söyler misiniz neden boş vakitlerinizi tahta fırçalarıyla döşenmiş şu salonda değerlendiriyorsunuz? İnsanlık günde, pazarı saymazsak, 17 bin iskemle yapabilecek bir düzeye yükselmişken soruyorum size neden?" Durdu. Rose ile Kay boş gözlerle onu süzüyorlardı. Neden bir yerden bir yere su taşımak amacıyla yapılan şu ulaştırma gereçleri üstünde dinlenmeyi yeğe tutuyorsunuz? O anda Rose homurdandı ve son olarak neden diye sözü toparladı Peter. Neden güzelim avizelerle donanmış bu yapıda karanlık akşam saatlerini solgun bir elektrik ampulünün altında geçiriyorsunuz? Rose Kay'e baktı, Kay de Rose'a. Gülmeye başladılar. Kahkahalarla gülüyorlardı. Göz göze gelince tutamıyorlardı kahkahalarını. Bu herif bitirimdi canım. Onların gözünde konuşurken böyle sözler söyleyen bir herif ya sarhoştu ya da deli. İçkisini bitiren Peter kendisine yeni bir içki doldururken siz Yale'densiniz sanırım dedi. Yine gülmeye başladılar. Yo, herhalde üniversitenin Sheffield Bilim Okulu denilen şu pek ünlü bölümünden olacaksınız. Yo, öyleyse işler kötü. Demek Harvard'lısınız ve gazetelerin deyişiyle bu koyu mavi cennette kimliğinizin ortaya çıkmasından çekiniyorsunuz. Yo dedi Kay küçümsercesine. Biz birini bekliyoruz. Ya diye haykırdı Peter ayağa fırlayıp boşalan bardakları doldurdu. Çok ilginç doğrusu. Demek hizmetçi kadınla buluşacaksınız burada. İkisi de bu soruya bozuldu. Peki peki öfkelenmeyin diye onları yatıştırdı Peter. Hem hizmetçi kadının ne eksiği varmış, Kipling ne demiş, derinine inersen her kadın birdir. Kay, Rose'a göz kırparak doğru dedi. Söz gelimi beni ele alalım dedi Peter, bardağını dikerek, şımarık bir kızla geldim buraya. Gördüğüm en şımarık kız, beni öpmek istemedi, neden bilmem. Seni geri çevirir miyim numaralarında, alla pulla, sonra hop diye ortada bırak. Silkeliverdi beni. Nereye gidiyor bu genç kuşak? Çatmışım belaya dedi Kay. Güç iş doğrusu. Hem de ne bela dedi Rose. Bir bardak daha içer misiniz dedi Peter. Biz de biraz önce bir dövüşe katıldık dedi Kay. Bir an durakladıktan sonra. Ama onlar uzağa gittiler. Dövüş mü? Vay canına dedi Peter sendeleyerek yerine oturdu. Hepsini kırıp geçirmeli. Ben ordudaydım. Herif boz çevikmiş. Vay canına diye haykırdı Peter coşkuyla. Bolşevikler gebersin, yeryüzünden kazıyın soylarını. Biz Amerikalıyız dedi Rose. Yılmak bilmez ateşli bir milliyetçiliğin izleri vardı sesinde. Tabii dedi Peter, dünyanın en büyük ırkı, hepimiz Amerikalıyız. Hadi birer tane daha içelim. Birer bardak daha içtiler. Saat 1'de özel bir orkestra, özel orkestralar arasında da özel sayılan bir orkestra Delmonico'ya geldi. Orkestra üyeleri piyanonun çevresine küstahça kurulduktan sonra Gamma Pisi Öğrenci Derneği balosundakilere çalmak alçak gönüllülüğünü gösterdiler. Ünü New York'u tutmuş bir flütçü vardı başlarında. Baş aşağı durup omuzlarını oynatarak en yeni parçaları çalmakla ün yapmıştı. Bu gösteri süresince ışıklar söndürülmüştü. Yalnız flütçüyü aydınlatan projektörle dans edenlere titrek ışıklar saçan, çiçek dürbünlerindeki renkleri andıran ince bir ışık kalmıştı. Edith balolarda boy gösteren genç kadınlara özgü bir havaya girmişti dans ettikçe. Yorgundu, dalgındı, üst üste birkaç bardak içki yuvarlayınca soylu kişilerde rastlanan bir parıltı belirmişti yüzünde. İç ezgilerine dalmıştı. Değişen renklerin içinde kavalyeleri hayal gibi gelip gidiyordu. Kendinden geçmişti. Sanki günlerce önce başlamıştı balo. Bir takım adamlarla bölük pörçük konuşmuştu. Bir kere öpülmüş, tam 6 kere delicesine sevildiğini duymuştu. Önceleri değişik kişilerle dans etmişti ama sonradan öbür gözde kızlar gibi o da istediklerini toplamıştı çevresine. Yani